10. kaset 1. yüz, sayfa 260. 36 dipnot. G. Jacke. Ankara Wirt Hauptstadt der Neuen Türkei. N.S. 2. 1954. 262-267. Cebesoy 3. 2. 26-27. Aşağıda sayfa 374-375'e bakınız. Bu arada Mustafa Kemal daha da köklü bir değişikliğe, Cumhuriyet'in ilanına hazırlanmaktaydı. Saltanatın kaldırılması ve hilafetin alıkonulması devlet başkanlığında tehlikeli bir belirsizlik yaratmıştı. Mecliste ve dışında halifenin şahsında meşru hükümdarı ve devlet başkanını, bir çeşit meşruti hükümdar ve özellikle dinin savunucusu gören birçok kimseler vardı. Ama Mustafa Kemal'in fikirleri başkaydı. Ekim başlarında onun cumhuriyeti ilan edeceğine dair haberler dolaşmaya başladı ve bunlar ateşli bir muhalefet ve tartışma uyandırdı. Ekim sonlarında dikkatle planlanmış bir dizi siyasal manevralardan sonra Mustafa Kemal meclise geldi ve siyasal sistemlerindeki belirsizlikleri ve karışıklıkları ortadan kaldıracağını söylediği bazı anayasa değişiklikleri teklif etti. Bir önceki gece hazırlanmış değişiklik tasarısı şu cümleleri içine alıyordu. Türkiye Devleti'nin şekli hükümeti cumhuriyettir. Türkiye Reisi Cumhuru, Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyet Umumiyesi tarafından ve kendi azası meyanından intihap olunur. Türkiye Reisi Cumhuru, devletin reisidir. Başvekil, Reisi Cumhur tarafından intihap olunur. Saatlerce süren görüşmelerden sonra gece 8.30'da birçok çekimserle fakat hiçbir aleyhte oy olmaksızın karar 158 oyla kabul edildi. 15 dakika sonra 8.45'te milletvekilleri Mustafa Kemal'i ilk cumhurbaşkanı seçtiler. O da İsmet Paşa'yı ilk başbakanı olarak atadı. Haber aynı gece bütün ülkeye yayınlandı ve gece yarısından sonra her tarafta 101 pare top atışıyla kutlandı. 37 dipnot. Nutuk 2. 815'de. Karşılaştırma. Speech. Sayfa 657'de. Cebesoy. 3. 2. 38'de. Karşılaştır. İbit 59-60. Metinler ve görüşmeler. Gözü büyük. Kili. Sayfa 95'de. Ve Arıburnu, sayfa 32'de. Ayrıca bakınız Orga, sayfa 140'de. Teokrasiye taarruz. Anayasa değişikliği üzerindeki görüşmelere katılanlar arasında son Osmanlı İmparatorluk tarihçisi, Tarihi Osmaniye Encümeni'nin ilk başkanı ve o zaman Büyük Millet Meclisi'nde İstanbul Milletvekili olan seçkin tarihçi Abdurrahman Şeref de vardı ve şunları söylemişti. Eşgali hükümetin tadadına lüzum yok. Hakimiyet bila kaydu şart milletindir dedikten sonra kime sorarsanız bu cumhuriyettir. Doğan çocuğun adıdır ama bu ad bazılarına hoş gelmezmiş. Varsın gelmesin. 38 dipnot. Nutuk 2. 812. Karşılaştırma. Speech. Sayfa 655. Padişahın bütün eski tebaası olayların gidişini aynı tarihi gerçekçilikle görmediler. Cumhuriyetin ilanı birçok çevrelerde yeni bir çağın başlangıcı olarak heyecanla karşılandı. Diğerlerinde şaşkınlık ve gelecek hakkında derin endişeler yarattı. Cumhuriyet ne demekti? Sadece sultanın hakimiyeti yerine Mustafa Kemal'inkini mi geçirecekti? Halifelik ve onunla birlikte İslam dünyasının lideri olarak Türkiye'nin durumu üzerindeki etkisi ne olacaktı? 11 Kasım 1923 günlü Tani'nin bir makalesi şunları yazıyordu. Hilafet bizden giderse 5-10 milyonluk Türkiye devletinin alemi İslam içinde hiç ehemmiyeti kalmayacağını, Avrupa siyaseti nazarında da en küçük ve kıymetsiz bir hükümet mevkiine düşeceğimizi anlayabilmek için büyük bir dirayete lüzum yoktur. Hanedanı Osmani'de kabul edilmiş ve binaenaleyh ve ilelebet Türkiye'de kalması tahtı temine girmiş hilafeti elden kaçırmak tehlikesini icat etmek akıl ve hamiyet ile hissi milliyet ile zerre kadar kabili telif değildir. 39 dipnot. Nutuk 2 830. Karşılaştırma Speech sayfa 669. Hilafet sorunu Türkiye sınırlarının çok ötesinde ilgi uyandırdı ve özellikle Hindistan'dan Cumhuriyet rejiminin nimetleri hakkında endişeli soruşturmalara yol açtı. Bunlar sonunda Mustafa Kemal'den, hilafete taarruz edenler, Milli İslamiye'den türkü çekemeyenler değildi. Fakat Çanakkale'de, Suriye'de, Irak'ta İngiliz bayrakları altında Türklerle vuruşan Milli İslamiye'ydi şeklinde sert bir yorumla karşılık gördü. 40 dipnot. Nutuk 2 829 karşılaştırma speech sayfa 668. Türkiye'deki muhafazacı muhaliflerin Cumhuriyet'e karşı esas itirazı onun Türk ulusunun hem kendi İslami ve imparatorluk geçmişiyle hem de bu kadar uzun süre liderleri oldukları daha geniş Müslüman dünyasıyla bağlarını tehlikeye koyacağıydı. Gelenekçi kuvvetlerin her ikisine de bağlılıklarının canlı sembolü olan halifenin şahsı etrafında toplanmaları kaçınılmazdı. Herkesin dediğine göre ılımlı ve bilgin bir adam olan Halife Abdülmecid yine de kendini bu role uygun gördü ve Ocak 1924'te Cumhurbaşkanı'nın iğneli bir itabına uğradı. Halife hayat-ı dahiliye ve bilhassa hayat-ı hariciyesiyle ecdadı padişahların mesleğini muakip görünmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'ni nezaket ve saslata kurban edemeyiz. Halife, kendisinin ve makamının ne olduğunu sarih olarak bilmeli ve bununla iktifa etmelidir. 41 dipnot. Nutuk 2. 864-868. Karşılaştırma, speech, sayfa 682-683. Öyle görünüyor ki, hilafetin kaldırılmasıyla sonuçlanan buhranı patlatan Hint Müslümanlarının ona ilgisi oldu. 24 Kasım 1923 günü 3 Büyük İstanbul Gazetesi Hint Müslümanlarının iki ileri gelen lideri Ağa Han ve Amer Ali'nin imzasıyla İsmet Paşa'ya yazılan bir mektubun metnini yayınladılar. İki imzacı halifeliğin saltanattan ayrılmasının onun genel olarak Müslümanlar için önemini arttırdığını belirtiyor ve Türkiye hükümetinden hilafeti Müslüman ulusların güven ve saygısına hakim olacak ve böylece Türk devletine yekta kudret ve vekar sağlayacak bir temel üzerine yerleştirmesini diliyordu. 42 dipnot. Riya Survey 1925 sayfa 571. Karşılaştırma Cebesoy 3 2 77-78. Mustafa Kemal, hilafette geçmişle ve İslamlıkla bir bağ görmekte muarızları ile aynı kanıdaydı. İşte açıkça bu nedenledir ki bu bağı koparmaya kararlıydı. Yeni hazırlıklar dikkatle planlandı. 1924 başlarında Mustafa Kemal, geniş çaplı askeri manevralara başkanlık etmek üzere İzmir'e gitti ve orada 2 ay kaldı. Yanında Başbakan İsmet Paşa, Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa vardı. Hilafetin ilgası lüzumunda kanaatlerimiz mutabıktı. Aynı zamanda şeriye ve efkaf vekaletini de ilga ve tedrisatı tevhid eylemek kararındaydık. 43 dipnot. Nutuk 2. 848. Karşılaştırma speech sayfa 683. Cebesoy 3-2-64-65. Ayrıca bakınız WIX 1924 sayfa 81. 1 Mart 1924'te Mustafa Kemal meclisin yeni toplantısını açtı. Konuşmasında 3 ana nokta üzerinde önemli durdu. Cumhuriyetin korunması ve istikrara kavuşturulması, birleştirilmiş bir milli eğitim sisteminin kurulması ve Diyanet-i İslamiye'yi asırlardan beri müteamil olduğu veçileyi bir vasıta siyaset mevkiinden tenzih ve ilâ etmek ihtiyacı. 44 dipnot. Nutuk 2. 849. Karşılaştırma speech sayfa 684. Bu üçüncü noktanın anlamı ertesi gün Halk Fırkası'nın bir toplantısında açıklığa kavuştu. Cumhurbaşkanının teklifleri tartışıldı ve bir dizi önergeler üzerinde karara varılıp bunlar 3 Mart'ta Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Bunlar halifenin hallini, hilafetin kaldırılmasını ve Osmanlı hanedanının ileri gelen mensuplarının Türk topraklarından sürülmesini öngörüyordu. Ertesi sabah şafakta üzgün Abdülmecit bir arabaya konup Doğu Ekspresi, Orient Ekspresi bindirilmek üzere bir tren istasyonuna, gidişinin gösterilere sebep olabileceği büyük sirkeci garına değil, şehir dışında küçük bir istasyona götürüldü. Halifelerin sonuncusu, sürgünde sultanların sonuncusunu izledi. 45 dipnot. Osmanlı hilafetinin son evresi ve kaldırılışı hakkında bakınız Cake. Das Osmanische Schankalifat von 1922. W.I.N.S. 1. 1951. 195-217. 218-228. C.A. Nalino. La fin del cosiddetto Califato Ottomano. O.M. 4. 1924. 137-153. Rocalto di Scritti 3. 1941. Sayfa 260-283 de tekrar basılmıştır. Metinler Gözü Büyük Kili sayfa 98'de ve Araburnu sayfa 329. İsmet Paşa'nın bu vesileyle yaptığı konuşma İnönü'nün Söyle ve Demeçleri 1. 1946 sayfa 87-93'tedir. Hilafeti kaldırırken Mustafa Kemal, İslami Ortodoksluğun tahkimatlı kuvvetlerine ilk açık taarruzu yapıyordu. Geleneksel İslami devlet, teoride ve halk anlayışında Tanrı'nın iktidar ve hukukun tek meşru kaynağı olduğu, hükümdarın da yeryüzünde onun vekili bulunduğu bir teokrasiydi. Din, yerleşmiş siyasal ve toplumsal düzenin resmi ilkesiydi. Aynı kaynaktan gelen ve aynı yargı organı tarafından uygulanan aynı şeriat, ibadet ve itikat kuralları yanında medeni, cezai ve anayasal kuralları da kucaklıyordu. Hükümdar, şeriatın en yüksek timsaliydi ki o, şeriatı, şeriat da onu idame ediyordu. Ulema onun yetkili savunucuları ve sözcüleriydi. Osmanlı reformlarının başlangıcından beri birbirini izleyen reformcular tarafından hukuki, toplumsal ve eğitimsel konularda geniş yetki alanlarını terke zorlanan ulemanın iktidarına büyük akınlar yapılmıştı. Bununla beraber ellerinde hala büyük bir güç, ondan da büyük bir nüfuz bulunduruyorlardı. Ülkenin eğitim imkanlarının büyük bir bölümü onların kontrolü altındaydı. Aile ve kişi işleriyle ilgili kanunlar hala onların uyguladığı şeriatın egemenliğindeydi. Saltanatın ve eski rejimin diğer kurumlarının ortadan kalkmasından beri bunlar birlik, örgüt ve otoriteleriyle Türk toplumunda yeni rejimin liderliğine meydan okuyabilecek tek güç olarak kalmışlardı. Ulema, geçmişte birçok kereler reformcuların işini geciktirmiş veya bozmuştu. Mustafa Kemal, onların kendi devrimini engellememesi gerektiğinde kararlıydı. Hilafetin kaldırılması, onların bütün hiyerarşik örgütüne ezici bir darbeydi. Bunu, eski Şeyhülislamlık makamını ve şeriye vekaletini kaldıran, ayrı dini okulları ve medreseleri kapatan ve bir ay sonra kadıların şeriatı uyguladıkları şeriye mahkemelerini ilga eden bir dizi diğer darbeler izledi. Yeni düzen, meclisin yasama yetkisini teyit eden ve yargı fonksiyonunu millet adına eylemde bulunan bağımsız mahkemelerin tek eline veren, 20 Nisan 1923'te Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilen Cumhuriyet Anayasası'nda tespit edildi. 46 dipnot. Anayasa hakkında aşağıda sayfa 539 ve devamına bakınız. Bu türden köklü değişiklikler kaçınılmaz olarak eylemli ve yaygın bir kızgınlık uyandırdı. Bundan başka Mustafa Kemal'in kişisel yükselişine karşı muhalefet, milli mücadelenin ilk evrelerinde onunla yakın işbirliği yapmış olanlar arasında gittikçe artıyordu. Başkentte Mustafa Kemal'in birçok eski destekleyicileri ondan ayrılarak Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adıyla bir muhalefet grubu teşkil etmeye başladılar. Liderleri arasında 1919 Haziran'ında Amasya'daki gizli toplantıda onunla birlikte olan Rauf Bey, Ali Fuat ve Refet Paşalarla Kazım Karabekir Paşa ve eski milliyetçi savunucular grubunun diğer ileri gelen sivil ve askeri mensupları vardı. 21 Kasım 1924'te Mustafa Kemal, liberal tanınan eski arkadaşı Fethi Okyar'ı İsmet'in yerine başbakanlığa atadı. 47 dipnot. Bakınız Rostov, sayfa 547-548. Orga, sayfa 153'de ve aşağıda sayfa 378. General Ali Fuat Cebesoy'un hatıralarının 3. cildinin 2. bölümü. Siyasi Hatıralar 2. İstanbul 1960. Özellikle sayfa 108'de. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın çıkış ve düşüşünün hikayesini içine alır. Ayrıca bakınız F.W. Frey, The Turkish Political Light, 1965, sayfa 323-335. Parti içinde ayaklanma bir sorundu. Silahlı ayaklanma ise başka bir sorundu. Ve Şubat 1925'te Doğu illerinde bir Kürt ayaklanması baş gösterince Mustafa Kemal süratle ve şiddetle harekete geçti. Asilerin lideri, Nakşibendi dervişlerinin ırsi başkanı Palulu Şeyh Said'ti. Mart başında ayaklanma Güneydoğu'nun çoğu yerine yayılmıştı ve Cumhuriyetçi rejime ciddi bir tehdit teşkil eder görünüyordu. Ankara'da Cumhurbaşkanı'nın sadık muhalefetiyle hükümet sistemi denemesi terk edildi. 3 Mart'ta Fethi Bey görevden alınıp İsmet Paşa Başbakanlığı tekrar üzerine aldı ve ertesi gün 2 yıl için hükümete olağanüstü ve gerçekte diktatörlük yetkileri veren zecri bir takrir-i sükun kanunu acele meclisten geçirildi. 48 dipnot. Metin ve görüşmeler Arıburnu sayfa 174'de. Bu kanun 1927'de tekrar uzatıldı ve Mart 1929'a kadar yürürlükten kalkmadı. Aynı zamanda Doğu'da ve Ankara'da özel istiklal mahkemeleri kuruldu. Doğu'daki istiklal mahkemelerinin kısa yargı sonucunda kesin idam yetkisi de vardı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 3 Haziran'da kapatıldı. Bu arada Fethi Bey 11 Mart'ta Paris Büyükelçiliğine atanmıştı. Doğu'da süratli askeri harekat ayaklanmayı bastırdı. İstiklal mahkemeleri asilerin liderlerini süratle yargıladı. Şeyh Said Nisan'da yakalandı ve Diyarbakır'daki bir istiklal mahkemesi tarafından 46 arkadaşıyla birlikte 29 Haziran'da idam cezasına çarptırıldı. Cezalar ertesi gün infaz edildi. Kürt ayaklanmasını, müritleri Allahsız Cumhuriyeti devirmeyi ve halifeyi geri getirmeyi isteyen derviş şeyhler yönetmişti. Bunun üzerine Mustafa Kemal tekkeleri kapatarak, birliklerini dağıtarak ve toplantılarını, ayinlerini ve özel kıyafetlerini yasaklayarak dervişlere karşı harekete geçti. İşte bu zamanda ve bu ilişki içinde Mustafa Kemal büyük sembolik devrimlerinden hemen canlı ve derin bir tarzda bütün bir ulusun zorla bir uygarlıktan bir diğerine geçirilmesini ifade eden dış şekillerin dramatik değişikliklerinden ilkini yaptı. Bir batılıya bir başlık yerine bir diğerinin zorla geçirilmesi komik veya sinirlendirici ve her iki halde de saçma görünebilir. Bir Müslüman içinse komşularıyla ve atalarıyla ilişkisini, toplum ve tarih içindeki yerini ifade eden ve etkileyen temel önemli bir konuydu. İslamlık, Müslümanı diğer Müslümanlarla birleştiren ve onu hem putperest cedlerinden hem de kafir komşularından ayıran bir din ve uygarlıktı. Kıyafet ve özellikle başa geçirilen şey bir Müslümanın İslam topluluğuna bağlılığını ve diğerlerinin reddini belirttiği gözle görünür dış alametti. Geçen yüzyıl sırasında modernleşme ve reformlar kıyafet konularında Müslüman tekelciliğinde büyük gedikleri açmış ve batılılaşmış ile batılaşmamış arasında birincisi idareci elitin erkek ve laik unsurlarını, ikincisi de nüfusun geri kalanını kapsar, yeni bir toplumsal uçurum yaratmıştı. Fakat başkentin kusursuz pantolonlu ve ceketli züppe dandileri arasında bile bir ayrım belirtisi fes kalmıştı. Ancak bir yüzyıl önce kabul edilmiş ve bir kafir bidadı olarak şiddetle karşı konulmuş olan bu başlık, 49 dipnot, yukarıda sayfa 101'e bakınız. Türkiye'de ve diğer birçok ülkelerde Müslümanlarca benimsenip kabullenmiş ve Müslüman özdeşliğinin son sembolü olmuştu. Müslümanın vücudunun geri kalan kısmı batılılaşabilirdi. Fakat başı, batıya uymayı reddetmesini ve engelsiz alnını Tanrı önünde eğmeye amadeliğini ilk bakışta ifade uzun, kırmızı ve meydan okuyucu fes ile İslam kalmıştı. Daha genç Türk döneminde hem modern hem de farklı ayrı bir İslam uygarlığının mümkün olacağını reddeden daha tutarlı bazı batıcılar vardı. Abdullah Cevdet 1911'de "Medeniyet Avrupa medeniyetidir" diye yazmıştı. 50 dipnot. Yukarıda sayfa 235'e bakınız. Mustafa Kemal tamamen aynı kanıdaydı. Teokrasiye karşı kanunlar yürürlüğe girdikten sonra Kasım 1924'te mecliste konuşurken şunu belirtmişti. Asırlardan beri mütemadiyen terakki yolunda ilerlemekte bulunan medeni milletlerden Türkiye'yi alıkoymuş olan mevaniin ortadan kalktığını Türk milleti büyük bir ferahla idrak eyledi. 51 dipnot. Söylev 1. 320. Başka bir vesileyle de medeni olmayan insanlar medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar diyordu. 52 dipnot. Mustafa Baydar, Atatürk diyor ki 1957 sayfa 46. Uygarlık ise yaşayabilmek için Türkiye'nin bir parçası olması gerekli olan Batı modern dünyaydı. Millet muasır medeniyetin alelumun milletlere temin eylediği hayat ve vesaiti esasta ve eşkalde aynen ve tamamen tahakkuk ettirmek kararı katisini vermiştir. 53 dipnot. Söylev 1. 325. 1925'in olayları gerici kuvvetlerin hala güçlü bir şekilde siperde olduğunu ve batılılaşmanın gelişmesine ciddi bir direnç gösterebileceğini anlattı. Hilafetin uzaklaştırılması yeterli gelmemişti. Daha ileri bir şok, ülkedeki herkesi sarsıp eski düzenin gittiğini ve onun yerine bir yenisinin geldiğini anlatacak travmatik bir darbe zorunluydu. Fes, Müslüman özdeşliğinin ve ayrılığının son tabyasıydı. Fes gitmeliydi. 1927 Ekim'inde Mustafa Kemal hareketini şu deyimlerle açıkladı. Efendiler, milletimizin başında cehil, gaflet ve taassubun ve terakki ve temeddün düşmanlığının alameti farikası gibi telakki olunan fesi atarak, onun yerine bütün medeni alemce serpuş olarak kullanılan şapkayı giymek ve bu suretle Türk milletinin medeni hayatı içtimaiyeden, zihniyet itibariyle de hiçbir farkı olmadığını göstermek bir lazımiydi. 54 dipnot. Nutuk 2. 895. Karşılaştırma, speech, sayfa 721-722. Hareket, karakteristik bir hız ve etkinlikle yürütüldü. 1925 Ağustos'unun son haftasında Kastamonu'ya ve İnebolu'ya yaptığı bir gezide Mustafa Kemal, Fes'e ve hala Anadolu illerinde giyilmekte olan geleneksel kıyafetlere ilk taarruzunu açtı. Bir dizi konuşmada bunlarla israflı, rahatsız ve her şeyin üstünde uygar bir ulusa yakışmayan barbarca kıyafetler diye istisna etti. 28 Ağustos'ta İnebolu'da bir topluluğa yaptığı konuşmada şunları söyledi. Efendiler, Türkiye Cumhuriyeti'ni tesis eden Türk halkı medenidir. Tarih de medenidir, hakikat de medenidir. Fakat ben sizin öz kardeşiniz, arkadaşınız, babanız gibi medeniyim diyen Türkiye Cumhuriyeti halkı fikriyle, zihniyetiyle medeni olduğunu ispat ve ısrar etmek mecburiyetindedir. Medeniyim diyen Türkiye Cumhuriyeti halkı aile hayatıyla, yaşayış tarzıyla medeni olduğunu göstermek mecburiyetindedir. Velhasıl medeniyim diyen Türkiye'nin hakikaten medeni olan halkı, bazı hariciyesiyle dahi medeni ve mütekamil insanlar olduğunu fiilen göstermeye mecburdurlar. Bu son sözlerimi vazıh izah etmeliyim ki, bütün memleket ve cihan ne demek istediğimi suhuletle anlasın. Bu izahatımı heyet-i aliyenize, heyet-i umumiyeye bir sualle tevcih etmek istiyorum, soruyorum. Bizim kıyafetimiz milli midir? Hayır sedaları. Bizim kıyafetimiz medeni ve beynel milel midir? Hayır, hayır sedaları. Size iştirak ediyorum. Tabirimi maruz görünüz. Altı kaval üstü şişhane diye ifade olunabilecek bir kıyafet ne millidir ve ne de beynel mileldir. Arkadaşlar, Turan kıyafetini araştırıp ihya eylemeye mahal yoktur. Medeni ve beynel milel kıyafet bizim için çok cevherli, milletimiz için layık bir kıyafettir. Onu iktisa edeceğiz. Ayakta iskarpin veya fotin, bacakta pantolon, yelek, gömlek, kravat, yakalık, ceket ve bit tabi bunların mütemmimi olmak üzere başta spiri şemsli serpuş, bunu açık söylemek isterim. Bu serpuşun ismine şapka denir. 55 dipnot, Söylev 2, 212-213, History Republic Turkey, sayfa 230. Sır açığa çıkmıştı. Mustafa Kemal iki gün sonra Kastamonu'da meramını tam açıkladı. Mesela karşımda kalabalığın içinde bir zat görüyorum. Eliyle işaret ederek. Başında fes, fesin üstünde bir yeşil sarık, sırtında bir mintan, onun üstünde benim sırtımdaki gibi bir ceket. Daha alt tarafını göremiyorum. Şimdi bu kıyafet nedir? Medeni bir insan bu alelacayip kıyafete girip dünyayı kendine güldürür mü? 56 dipnot, Söylev 2, 219d. 2 Eylül'de teokrasiye karşı çıkarılan yeni bir kararnameler grubu, resmen kabul edilmiş dini makamlarda bulunmayan kişilerin dini kıyafet veya alamet taşımasını yasakladı. 57 dipnot. Aralık 1934'te diğer bir kanun, hangi dinden olursa olsun bütün ruhanilerin ibadet yerleri ve dini törenler dışında herhangi bir dini kıyafet giymelerini yasakladı. Bu kanundan 8 belli dini başkan istisna edildi. Ve bütün memurlara dünyanın uygar uluslarının ortak kıyafetini, yani batılı kıyafet ve şapka giymek zorunluluğunu koydu. Önce alelade vatandaşlar istedikleri gibi giyinmekte serbestti. Fakat 25 Kasım 1925'te yeni bir kanun bütün erkekler için şapka giymek zorunluluğunu koydu ve fes giyilmesini cezai gerektiren bir suç haline getirdi. 58 dipnot. Jake, W.I. Nise 1, 1951, 45-46. Mustafa Kemal'in Kastamonu ve İnebolu gezisi hakkında bakınız Mustafa Selim İmece, Atatürk'ün Şapka Devrimi'nde Kastamonu ve İnebolu Seyahatleri, 1925-1959. Bu devrime karşı Müslüman muhafazacıların tepkisi Mart 1926'da Mısır Krallığı İslam Dini Başkanlığı adına çıkarılan El Eser Üniversitesi rektörüyle Mısır Şeyhülislam'ın imzasını taşıyan bir bildiride en iyi şekilde görülebilir. Şurası açıktır ki bir gayrimüslime, onun ayrı kıyafet şeklini benimseyerek benzemek isteyen bir Müslüman, sonunda onun inançlarında ve eylemlerinde izlediği aynı yolu da tutacaktır. Bunun içindir ki başkasının dinine eğilimi ve kendisininkini küçümsemesi dolayısıyla şapka giyen kimse, Müslümanların oy birliği halindeki kanısına göre kafirdir. Gayrimüslimlere benzemek için şapka giyen, kiliseye gitmek gibi onların dininin bazı uygulamalarını da benimserse bir kafirdir. Bunu yapmazsa yine de bir günahkardır. Başka ulusunkini benimsemek üzere insanın kendi ulusal giyinme tarzını terk etmesi, bu taklit arzusu, kendi milliyetimizin ortadan kalkmasına, kendi özdeşliğimizin onlarınki içinde yok olmasına, ki zayıfın kaderidir, yol açabileceği zaman ahmaklık değil midir? 59 dipnot. Kanart tarafından a.institute.org 8, 219, 223'te iktibas edilmiştir. Bu çeşit demeçlere açık nedenlerle Türkiye'de rastlanmaz. Fakat Mısırlı ilahiyatçıların bildirisinin reforma karşı Türklerin görünüşünü esas itibariyle deyimlendirdiği pek az şüphe götürür. Halife nihayet uzak ve yarı efsanevi bir simaydı. Şapka kanunu ise her Türk'ü kendi kişiliğinde etkiledi. Karşılığı da ona göre daha büyük oldu. Doğuda yeni karışıklıklar, başka yerlerde uğursuz kaynaşmalar oldu. Kürt ayaklanmasıyla uğraşmak üzere 1925 Mart'ında kabul edilmiş olan Olağanüstü Takrir-i Sükun Kanunu hala yürürlükteydi ve hükümet, silahlı kuvvetler ve istiklal mahkemeleri aracılığıyla iradesini zorla kabul ettirmek ve yürütmek gücündeydi. Mustafa Kemal'in boyun eğmez bir şekilde belirttiği gibi, bunu, fesin kaldırılmasını, Takrir-i Sükun Kanunu cari olduğu zaman da yaptık. Bu kanun cari olmasaydı yine yapacaktık. Fakat bunda kanunun meriyeti de suhulet bahş oldu denirse bu çok doğrudur. Filhakika Takrir-i Sükun Kanunu'nun meriyeti bazı mürtecilerin milleti vasi mikyasta teslim etmesine meydan bırakmamıştır. 60 dipnot. Nutuk 2 895 karşılaştırma speech sayfa 722. Mustafa Kemal Fes'le birlikte diğer bazı sembolleri de değiştirdi. Grek aylarıyla Hicri yılın karışımına dayanan Türk mali takvimi 18. yüzyıl sonlarından beri Osmanlı idaresinde gittikçe artan bir şekilde kullanılmakta bulunmuş ve 1917'de yine değiştirilmiş bir Hicri yıl ile Gregorian ayları uydurulmuştu. 26 Aralık 1925'te bu takvim kaldırıldı ve Gregorian takvim ve yıl resmen kabul edildi. Aynı zamanda 24 saatlik uluslararası gün birimi kanunen geçerli tek zaman ölçme yöntemi olarak tespit edildi. Diğer ve daha nazik bir konu da kadın kıyafetiydi. 30 Ağustos 1925 günü Kastamonu'daki konuşmasında Mustafa Kemal Fes kadar çarşafa da hücum etmişti. Bazı yerlerde kadınlar görüyorum ki başına bir bez veya bir peştemal veya buna mümasil bir şeyler atarak yüzünü gözünü gizler ve yanından geçen erkeklere karşı ya arkasını çevirir veya yere oturarak yumulur. Bu tavrın mana ve medlulü nedir? Efendiler, medeni bir millet anası, millet kızı bu garip şekle, bu vahşi vaziyete girer mi? Bu hal milleti çok gülünç gösteren bir manzaradır. Derhal tasfiyi lazımdır. 61 dipnot. Söylev 2, 220. History sayfa 234. Takrir-i Sükun Kanunu'nun desteğine dayanan büyük reformcu bile çarşafa karşı kanun çıkarmaya cüret etmedi. Büyük şehirlerde eğitimli sınıflar arasında zaten benimsenmiş bulunan çarşafsız gezme adeti, diğer yerlerde ancak yavaş bir gelişme gösterdi. Ancak 1935'te Halk Partisi'nin bir kurultayında çarşafın yasaklanması için bir teklif yapıldı ve o zaman bile hiçbir harekete geçilmedi. 62 dipnot. Jacquet, W.I. N.S. 147. Bununla beraber bazı yerlerde çarşafa karşı belediye yasakları kondu. Hukuk reformu 63 dipnot. Hukuki sistem değişikliğinin en iyi açıklaması ve yorumu şurada bulunur. Count Leon Ostrogog, The Angora Reform 1927. Ayrıca bakınız Ali Fuat Başgil ve diğerleri, La Türk 1939. Jacquet, W.I. N.S. 1 ve Bülent Daver, Türkiye Cumhuriyeti'nde Laiklik 1955 ve UNESCO, International Social Science Bulletin 9-1-1957, sayfa 7-81'de çeşitli yazarların yazılarının koleksiyonu. Türk halkının dış görünüşü veya hiç olmazsa onun temas edilebilir erkek mensupları değişmişti. Onun uygar ulusların ortak uygulamasına uygun olarak aile hayatını ve yaşama tarzını değiştirmek gibi daha güç görev ortada duruyordu. Bunun için ülkenin bütün hukuk sisteminin kökünden düzenlenmesi zorunluydu. 19. yüzyıl reformları geniş hukuk alanlarını şeriatın ve onu uygulayanların yargı yetkisinin egemenliğinden uzaklaştırılmış bulunuyordu. 8 Nisan 1924'te Mustafa Kemal daha da ileri gitmiş ve özel şeriye mahkemelerini kaldırmıştı. Fakat bütün bu değişikliklerden sonra bile şeriat, kişi ve aile hukukunun çoğu alanlarında hala yürürlükte kalmış ve laik mahkemelerde yer almakla beraber yetişme ve dünya görüşleriyle geniş ölçüde hala şeriat allamesi olan yargıçlarca uygulanmıştı. Reform devreleri boyunca aile ve kişi hukuku konularında şeriat hukukçularının tekelci yetkisine dokunulmamıştı. Mustafa Kemal buna son vermeye kararlıydı. 1924 başlarında Adalet Bakanı Seyit, geliştirilmiş bir şekil içinde 1917'nin aile hukuku kararnamesinin yeniden kabulünü teklif etti. Fakat Mustafa Kemal, yorum hüneriyle ne kadar liberalleştirilmiş ve modernleştirilmiş olursa olsun, şeriata dayanan bir kanuna ilgi duymuyordu. Dumlupınar'da 30 Ağustos 1924'te yaptığı bir konuşmada şunları söylemişti. 64 dipnot. Veya History'e göre 26 Ağustos'ta. Şunu da katiyetle beyan etmeliyim ki medeniyetin esası, terakki ve kuvvetin temeli aile hayatındadır. Bu hayatta fenalık muhakkak içtimai, iktisadi, siyasi aczi mucib olur. Aileyi teşkil eden kadın ve erkek unsurların hukuku tabiyelerine malik olmaları, aile vazifelerini idareye muktedir bulunmaları lazimindendir. 65 dipnot, Söylev 2, 183, History sayfa 223. Birkaç gün sonra 11 Eylül 1924'te 26 hukukçudan kurulu bir komisyon İsviçre Medeni Kanunu'nu Türk ihtiyaçlarına adapte etmek göreviyle işe koyuldu. Tamamlanan Medeni Kanun 17 Şubat 1926'da meclisçe onaylandı ve 4 Ekim'de yürürlüğe girdi. Türkiye'nin gelişmesinde bu değişikliğin önemi üzerinde ne kadar durulsa yine de pek mübalağa olmaz. Tanzimat ve genç Türk rejimleri arasında daha önceden birçok hukuk reformları yapılmış ve özellikle idare, ticaret ve ceza hukuku alanlarında şeriatın zımnen kaldırılan hükümleri az olmamıştı. Fakat şimdi ilk defadır ki bir reformcu şeriat bilginlerinin dokunulmaz tekel alanı olan aile ve dini hayatın mahremiyetine girmeye cesaret etmişti. Hem de gizlice değil açıktan açığa bir hücumla. Tanrı vergisi şeriat meclisçe kaldırıldı, kuralları hükümsüz ve geçersiz ilan edildi ve yerine yeni Türk Medeni Kanunu kondu. 66 dipnot. Jacke, W.I.N.S. 1, 36-37. Çok karalılık, talak, kadın hürriyet ve vakarına karşı bütün eski engeller kaldırıldı. Onların yerine her iki taraf için de eşit haklarla medeni evlilik ve boşanma geldi. Müslüman kanısına karşı en sarsıcı darbe olarak Müslüman bir kadının Müslüman olmayan bir erkekle evlenmesi kanunen mümkün kılındı. Ve bütün reşitlere arzularına göre dinlerini değiştirmek kanuni hakkı verildi. İsviçre Medeni Kanunu'nun Türkiye Meclisi tarafından kabulü şüphesiz Türkiye'yi bir gece içinde bir Orta Doğu İsviçresi haline getirmedi. Ana kara ve demir yollarına yakın kasaba ve köylerde yeni medeni kanun çoğunlukla uygulandı. Fakat ülkenin geri kalanını teşkil eden sayısız köylerde eski uygulamalar yaşamaya devam etti. Evlilik, meşruluğu ve kanuni mirasçılığı sağlamak için genellikle resmi makamlara tescil ettiriliyordu. Kanuni zevce böylece laik devletçe kabul edilmemekle beraber, kocalarına din ve gelenek bağlarıyla bağlı diğer zevcelerin çocuklarının da anası oluyordu. Kanun kadınlara yeni ve geniş haklar vermiş olmasına rağmen bunları kocalarına, babalarına ve kardeşlerine karşı kullanmaya cüret eden veya bunu isteyen pek az köylü kadını vardı. Taşra şehirlerinde bile çok karılılık kalkmış olmakla beraber batılılaşmamış sınıfların kadınları uzun süre kendi statülerinde gerçek bir gelişmeden pek az yararlandılar. Bununla beraber kale yarılmıştı. Müslüman bir ülkede daima pek önemli olan devlet otoritesi şimdi kesinlikle reform taraftarıydı. Ve gelenek savunucuları güç ve alışık olunmayan yeraltı direnme rolüne zorlanmıştı. Diğer bir dizi yenilgilerden sonra ulema son kudret ve etki kalelerinden de atılmışlardı. Hukuk cihazı ve onu uygulayıcı yürütme mercileri onların gücünü ebediyen kırmak üzere kararlı bir çabayla kullanılıyordu. Mustafa Kemal'in amaçları 5 Kasım 1925'te Ankara'da yeni hukuk okulunun açılışında yaptığı konuşmada açıklanmıştır. Talebe efendiler ve hukuk müntezibi efendiler. Yeni hukuk esaslarından, yeni ihtiyacımızın talep ettiği kanunlardan bahsederken, her inkılabın kendisine mahsus müeyyidesi bulunmak zaruridir hikmetine. Yalnız bu hikmete işaret etmiyorum. Beyhude bir sistem temayülünden nefsimi tahsir ederek, fakat Türk milletinin muasır medeniyetin vasıtalarından ve feyizlerinden müstefid olmak için laakal 300 seneden beri sarf ettiği gayretlerin ne kadar elemli ve ıstıraplı mevani karşısında heba olduğunu kemal-i teessür ve intibahla göz önüne almak olarak söylüyorum. Milletimizi inhitata mahkum etmiş ve milletimizin feyyaz sinesinde devir devir eksik olmamış olan erbabı teşebbüsü, erbabı cehd ve himmeti en nihayet meftur ve münhezim etmiş olan menfi ve kahir kuvvet şimdiye kadar elinizde bulunan hukuk ve onun samimi muakipleri olmuştur. Beynelmilel umumi tarihin cereyanında Türklerin 1453 zaferini yani İstanbul'un fethini tasavvur buyurunuz. Büyük bir cihana karşı İstanbul'u ebediyen Türk camiasına mal etmiş olan kuvvet ve kudret, takriben aynı senelerde icat edilmiş olan matbaayı Türkiye'ye kabul için erbab-ı hukukun meş'um mukavemetini iktihama muktedir olamamıştır. Köhne hukukun ve müntesiplerinin matbaanın memleketimize girmesine müsaade etmeleri için 300 sene müşahede ve tereddüt etmelerine ve leh ve aleyhte pek çok kuvvet ve kudret sarf etmelerine ısrar hasıl olmuştur. Eski hukukun çok uzak ve çok eski ve kuvve-i ihyayesi mağdum bir devrini ve müntesiplerini intihap ettiğime zahip olmayınız. Eski hukukun ve onun müntesiplerinin yeni fevre-i inkilabiyemizde bizzat bana ika ettikleri müşkülattan misal getirmeye kalksam sizi tasdik etmek tehlikesine maruz kalırım. Bütün bu hadisat, erbab-ı inkilabın en büyük fakat en sinsi hasmıcağını, çürümüş hukuk ve onun bir derman müntesipleri olduğunu gösterir. Büsbütün yeni kanunlar vücuda getirerek eski esasat-ı hukukiyeyi temelinden kal etmek teşebbüsündeyiz. 67 dipnot. Milli Eğitim Söylev 1. 29-30. History sayfa 207-208. Bu yeni kanunların en önemlisi şüphesiz medeni kanundu. Aynı zamanda hukukçu komisyonları çeşitli batılı hukuk sistemlerini alarak ve Türk ihtiyaçlarını adapte ederek diğerleri üzerinde de çalıştılar. Birkaç yıl içinde Türkiye yeni borçlar, ticaret, deniz ticareti, ceza, hukuk ve ceza yargılama usulleri kanunlarına ve onları uygulayan yeni bir yargı sistemine sahip oldu. Suikast ve bastırılması 68 dipnot. Bu olaylar hakkında ayrıntılar, Jacquet'in kalender, R.E.A. Survey, O.M.W.I. vs. yerlerindeki yazılarında resmi açıklamada hissresinde bulunur. Rauf Orbay'ın Londra ve Paris'te yazdığı kendi geçmişini savunan mektupları da içine alan Cebesoy'un açıklaması, sayfa 226-242, hatıralarında 3, 2, 195 ve devamındadır. Olaylara diğer karışanlar arasında olan Kılıç Ali hatıralarını yayınlamıştır. İstiklal Mahkemesi hatıraları, Kılıç Ali hatıralarını anlatıyor, 1955. Yeni tartışmalar için bakınız Karpat, sayfa 46D, Orga, sayfa 165D. Bu reformlar Kürt ayaklanmasının ezilmesinden beri sessiz duran rejim düşmanlarının tekrar faaliyete geçmesine yol açtı. 15 Haziran 1926'da bir ihbarcı sayesinde polis İzmir'de bir suikast tertibini ortaya çıkardı. Suikastin lideri 1924'te hilafetin kaldırılmasına karşı koymuş olan eski milletvekili Ziya Hurşit idi. Tertibin amacı Mustafa Kemal'i İzmir'e geldiği zaman arabasına bir bomba atarak öldürmekti. Suikastçılar tutuklandı ve 16 Haziran'da Gazi Salimen İzmir'e girdi. İki gün sonra acele Ankara'dan nakledilen İstiklal Mahkemesi İzmir'de toplandı. Ve Gazi millete, "Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." diyen bir demeç yayınladı. Yargılama 20 Haziran'da İzmir'de Elhamra sinemasında başladı. Mahkemenin başkanı, Kemalist davanın başından beri mücahidi, eski asker, milletvekili ve daha çok Kel Ali diye tanınan Ali Çetinkaya'ydı. 13 Temmuz'da sanıklar hakkında idam cezaları verildi ve ertesi gün infaz edildi. 10. Kaset 1. Yüzün Sonu.